Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Gallas'ın Dirtbag Billionaire adlı kitabı. Patagonya'nın kurucusu Yvon Chouinard'ın biyografisini, şirket tarihini ve etik kapitalizm incelemesini bir araya getiriyor. Kitap, kaya tırmanışına tutkuyla bağlı sade yaşayan ve iş dünyasına kuşkuyla yaklaşan Chouinard'ın nasıl küresel bir açık hava giyim markası kurduğunu ele alıyor. Ancak amaç yalnızca bir girişimcilik başarısını anlatmak değil. Jeles, Patagonya'nın büyümesinin çevresel sorumluluk, çalışanlara yaklaşım, üretim zinciri ve siyasi aktivizm gibi kararlarla nasıl biçimlendiğini inceliyor. Anlatının merkezinde belirgin bir çelişki var. Kapitalizmi ve aşırı tüketimi eleştiren bir kurucu, sonunda milyarlarca dolarlık bir şirketin sahibi oluyor. Chouinard daha sonra Patagonya'nın mülkiyetini, şirketin gelecekteki karlarının iklim kriziyle mücadeleye yönelmesini sağlayacak bir yapıya devrediyor. Gazetecilik araştırmasına dayanan bu çalışma, bir marka portresinden çok, şirketlerin kime ve neye hizmet edebileceği sorusunu tartışan eleştirel bir iş dünyası kitabı niteliğinde. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, Dirtbag kimliğinin Patagonya'nın kurumsal karakterine dönüşmesi, kitaptaki dirtbag sözcüğü yalnızca dikkat çekici bir başlık unsuru değildir.
Tırmanış kültüründe, doğada daha fazla zaman geçirmek için konforundan, düzenli gelirinden ve maddi tüketimden vazgeçebilen insanları anlatan bir kimliktir. Jeles, Yvon Chouinard'ın bu yaşam anlayışını Patagonya'nın ilk dönemlerine taşıdığını gösterir. Chouinard'ın tırmanışçı geçmişi, ürünlerin moda döngülerine göre değil, sahadaki dayanıklılık ve kullanım ihtiyacına göre düşünülmesini etkiler. Bu yaklaşım, markanın açık hava sporları topluluğuyla kurduğu güvenin temelidir. Aynı zamanda şirketin sade yaşam, tamir, uzun ömürlü ürün ve gereksiz alışverişe direnç gibi mesajlarını da açıklar. Buradaki önemli nokta, kişisel bir yaşam tarzının tek başına kurumsal ilke haline gelmesinin kolay olmamasıdır. Şirket büyüdükçe daha fazla ürün üretir, daha geniş pazarlara ulaşır ve tüketimi teşvik eden sistemin bir parçası olur. Kitap, Patagonya'nın bu gerilimi tamamen çözdüğünü ileri sürmez. Bunun yerine markanın kimliğinin ticari büyüme karşısında sürekli sınandığını vurgular. Chouinard'ın alışılmış girişimci profilinden ayrılması, Patagonya'nın çevreci söyleminin pazarlama dilinden daha derin bir tarihsel kaynağa sahip olmasını sağlar. İkinci olarak, ürün satmanın çevresel maliyetiyle açıkça hesaplaşmak, Patagonya'nın iş modeli, doğayı koruma iddiasıyla giyim üretmenin yarattığı çelişki etrafında şekillenir. Her tekstil ürünü, ham madde kullanımı, enerji tüketimi, taşıma, kimyasal süreçler ve atık anlamına gelir. Bu nedenle kitap, şirketin çevresel sorumluluğunu yalnızca bağış yapan bir marka imajı olarak ele almaz. Tedarik zincirini iyileştirme çabaları, daha dayanıklı ürün tasarlama isteği, eski ürünleri onarma ve yeniden kullanıma yöneltme programları, sorunun üretimin kendisinde bulunduğunu kabul eder. Patagonya'nın yavaş moda yönündeki tavrı da bu bağlamda önemlidir. Kısa ömürlü trendler yerine uzun süre kullanılacak giysileri savunmak, şirketin daha az satın alma çağrısıyla gelir elde etme ihtiyacını aynı anda yönetmesini gerektirir. Jeles'in anlattığı model kusursuz değildir ve şirketin faaliyetleri yine çevresel iz bırakır. Fakat kitabın değeri bu sınırlılığı saklamamasındadır. Çevresel iddia, tek seferlik bir sertifika ya da reklam kampanyası değil, malzeme seçimi, tasarım, üretim, onarım ve müşteriye verilen mesajlarda tekrar eden bir karar sistemidir. Bu bakış, Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim ölçeği düşünüldüğünde, sürdürülebilirlik tartışmasının yalnızca ambalaj veya bağış düzeyinde kalmaması gerektiğini de düşündürür. Üçüncü olarak, %1 bağıştan şirket karlarının iklim mücadelesine yönelmesine, kitapta Patagonya'nın çevre hareketleriyle ilişkisi, geleneksel kurumsal sosyal sorumluluk anlayışından daha kapsamlı bir çizgide anlatılır. Şirketin satışlarının %1'ini çevresel amaçlara ayırma yaklaşımı, işletmenin kazancını toplumsal ve ekolojik maliyetlerden bağımsız görmediğini ifade eder. Ancak Gallas'ın asıl odak noktası, bu tür bağışların ötesine geçen mülkiyet dönüşümüdür. Chouinard eylesi, 2022 yılında Patagonya'nın kontrolünü, şirketin misyonunu korumaya yönelik bir vakfa devretti. Oy hakkı olmayan ekonomik paylar ise, çevreyi koruma ve iklim kriziyle mücadele için kullanılacak kârları yönlendiren Holdfast Collective adlı yapıya aktarıldı. Böylece aile, şirketi klasik biçimde satmak, halka arz etmek ya da çocuklarına devretmek yerine, gelecekteki ekonomik değerini belirli bir kamusal amaçla bağladı. Bu karar, hayırseverlik ile mülkiyet arasındaki farkı görünür kılar.
Servet sahibi olduktan sonra bağış yapmak, sermaye üzerindeki denetimi koruyabilir. Buna karşılık Patagonya örneğinde denetim ve kar hakkının kalıcı yapısı değiştirilmeye çalışılır.
Kitap bu hamleyi kolayca kopyalanabilir bir reçete diye sunmaz.
Vergi hukuku, aile mülkiyeti, şirketin karlılığı ve kurucunun iradesi gibi özel koşullar belirleyicidir.
Yine de işletme sahipliğinin yalnızca miras ve hissedar getirisi için tasarlanmak zorunda olmadığını somut biçimde gösterir.
Dördüncü olarak, misyon odaklı kapitalizmin çözülmeyen çelişkileri, Dirtbag Billionaire'in en güçlü analitik tarafı. Yvon Chouinard'ı kusursuz bir çevre kahramanına dönüştürmemesidir. Gellez, iş insanlarını küçümseyen, dış yatırım almaktan kaçınan ve maddi servete mesafeli bir kurucunun çok büyük bir ticari başarıya ulaşmasını temel bir paradoks olarak ele alır.
Patagonia çevresel aktivizmi desteklerken küresel ölçekte ürün satan bir şirkettir.
Çalışanlarına ve doğaya karşı daha sorumlu davranmaya çalışırken rekabet, büyüme, maliyet ve tedarik baskılarıyla da karşılaşır.
Kitapta değinilen Walmart ile kısa süreli iş ilişkisi.
Değerlerin büyük dağıtım kanalları ve satış hedefleri karşısında ne kadar kırılgan olabileceğine işaret eder.
Ayrıca Chouinard'ın çalışanlara mülkiyet ve kar paylaşımı konusunda uzun süre temkinli kalması,
onun servete kayıtsız görünen imajıyla çelişen bir başka noktadır. Bu ayrıntılar, misyon odaklı şirketlerin yalnızca iyi niyetle değerlendirilmemesi gerektiğini anlatır.
Bir şirketin çevre söylemi, yönetim yetkisinin dağılımı, ücret politikası, üretim kararları ve ticari ortaklarıyla birlikte incelenmelidir.
Kitabın vardığı örtük sonuç, çelişkinin varlığının çevreci girişimleri değersizleştirmediğidir.
Fakat bu çelişkiyi gizlemek de onları güvenilir kılmaz.
Patagonia örneği, sorumlu kapitalizmin tamamlanmış bir modelden ziyade sürekli denetim ve tavizlerle mücadele gerektiren bir süreç olduğunu ortaya koyar.
Son olarak, Patagonia örneğinin etkisi ve sınırlı biçimde kopyalanabilir yanları. Gellez'in kitabı,
Patagonia'yı başka şirketlerin doğrudan kopyalayabileceği hazır bir şablon gibi değerlendirmez.
Markanın etkisi büyüktür. Çünkü çevre aktivizmini kurumsal iletişimin kenarında tutmak yerine faaliyetlerinin merkezine yerleştirmiştir.
Bu yaklaşım, B Corp hareketi, sorumlu tedarik zinciri tartışmaları ve şirketlerin iklim politikalarına dair beklentiler üzerinde etkili olmuştur.
Yine de Patagonia'nın başarısını mümkün kılan koşullar özeldir.
Kurucu, şirket üzerinde uzun süre güçlü denetime sahipti.
Marka, açık hava kültürüyle organik bir bağ kurmuştu.
Ürünleri görece yüksek fiyatlı, dayanıklılık iddiası taşıyan ve sadık bir müşteri kitlesine hitap eden bir konumdaydı.
Bu nedenle, hızlı büyümeye bağımlı, düşük marjlı ya da kısa ürün ömürlü sektörlerde aynı uygulamaların sonuçları farklı olabilir.
Kitaptan çıkarılabilecek daha gerçekçi ders, her şirketin Patagonia gibi olması gerektiği değildir.
Öncelikle işletmenin hangi toplumsal ve çevresel maliyetleri ürettiğini açıkça tanımlaması gerekir.
Ardından bu maliyetleri azaltacak hedefler, ölçülebilir uygulamalar ve yönetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Şirketin misyonu, reklamlarda kullanılan bir anlatı değil, yatırım, ürün tasarımı ve mülkiyet kararlarını sınayan bir ölçüt haline gelmelidir.
Patagonia'nın ayırt edici yanı, bu ilkeleri eksiksiz uyguladığı iddiası değil.
Şirketin yapısını ve kamusal duruşunu bu ilkelerle uyumlu hale getirmek için alışılmadık derecede ileri adımlar atmış olmasıdır.
Sonuç olarak, Dirtbag Billionaire, girişimcilik hikayelerinden hoşlanan okurlar kadar çevre politikası, şirket yönetimi,
moda endüstrisi ve servet eşitsizliğiyle ilgilenenler için de anlamlı bir kitaptır.
İş kurma konusunda yalnızca hızlı büyüme, yatırım çekme ya da piyasa payı kazanma anlatısı arayanlar burada alışılmış bir başarı reçetesi bulmayacaktır.
Buna karşılık, bir şirketin değerleri ile günlük kararları arasındaki ilişkiyi irdelemek isteyenler için güçlü bir vaka çalışması sunar.
Okur.
Patagonia'nın onarım, dayanıklılık, tedarik zinciri sorumluluğu ve çevre hareketlerine kaynak aktarma gibi uygulamalarını,
bunların ticari sonuçlarıyla birlikte düşünme fırsatı bulur.
Kitabın pratik yararı, kurumsal amaç kavramını soyut bir slogan olmaktan çıkarmasıdır.
Mülkiyet biçiminin, karın kullanımının ve yönetim kararlarının bir şirketin toplumsal etkisini nasıl belirlediğini açıkça gösterir.
Entelektüel açıdan ise Chouinard'ın hayatındaki çelişkileri koruması önemlidir. Pek çok iş dünyası kitabı, kurucusunu tutarlı ve örnek alınacak bir kahraman olarak resmeder. Jalis ise kapitalizmden hoşlanmayan bir insanın kapitalizm içinde zenginleşmesini, çevrecilik iddiasındaki bir markanın üretim yapmasını ve servet karşıtı bir figürün uzun süre serveti denetlemesini tartışmanın merkezine koyar.
Bu nedenle kitap, Patagonya'yı romantikleştirmekten çok iş dünyasında amaç.
Güç ve sorumluluk arasındaki zor ilişkiyi inceleyen farklı bir biyografi olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz David Gelez kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.